Ana, kaldığımız yerden devam ikinci kaset. Al, haydi al. Neden kudurduğunu biliyorum. Kendi parmağıma değil de sana alsaydım bunu böyle patırtı etmezdi, diye bağırdı. Bu sözler kadını büsbütün çileden çıkardı. Çünkü bu lafın doğru olduğunu birdenbire şaşalayarak hissetti. Yalan değildi. Şimdiye kadar belli etmemişti ama kocasından değil öyle bazı erkeklerin karılarına aldıkları kulağa parmağa takılan mücevherler gibisini hatta bir topiğine bile görmemişti. Ve için için bunun acısını daima duymuştu. Nitekim altın yüzük de birdenbire bu derdini tazelemişti. Gözlerini dikmiş, kocasının yüzüne bakıyordu. O sadece kendi aziz canı için yaşıyor. En küçük bir hevesimi bile rahat vermezsin. Varımızı yoğumuzu hep yumurtladığın bu yumurcakları harcamak istersin, diye söyleniyordu. Birden gözlerinden de yaşlar akıtmaya başladı. Kendini yatağın üzerine attı. Karısı duysun diye yüksek sesle ağladı, durdu. Kavganın başından beri odada olan nineyi bir korku aldı. Sendeliğe sendeliğe tutuna sürüne oğlunun yanına sokuldu. Hastalanacak diye içi titreyerek hem onu okşadı hem de her vakit toz kondurmadığı sevdiği gelinine kötü kötü baktı. Çocuklar da babalarıyla beraber ağlıyorlar, annelerinin halinden korkmuşlar, bir kenara siniyorlardı. Kadın daha yatışmamıştı. Yüzüğü adamın fırlattığı yerden tozların içinden kaldırdı, aldı. Dişlerin arasına soktu. Altın mı değil mi diye anlamak için ısırdı. Bari altınsa satarlardı, belki kârlı bir iş yapmış olurlardı. Öyle ya, bazen çalınmış eşyayı ucuza satarlardı ama elindekini bu kadar da yok pahasına verecek budala nerede kalmıştı? Yoksa kocası korkudan ucuza aldım diye yalan mı söylüyordu? Kuvvetli beyaz dişlerin arasında maden hiç istifini bozmadı. Tekrar öfkesi başına çıkan ana, altın olsaydı dişimin arasında böyle kaskatı durmazdı. Bakır bu bakır, diye bağırdı. Yüzüğü kemirir gibi üst üste dişledi, dişledi. Sonra ağzına gelen birazcık sarı altın kazıntısını tükürerek, buyurun, altın suyuna bile şöyle yalandan bir batıp çıkmış, diye haykırdı. Ana kocasının böyle aptalca kendisini dolandırtmış olmasını bir türlü hazmedemiyordu. Kalbi hırstan öyle katılaşmıştı ki ne çocukların ağlamalarına ne de ninenin. Ben tazeliğim de erkeğimin ara sıra gönlünü hoş edivermesine ses çıkarmazdım. Kadın kısmı kocasının böyle ufak tefek kabahatlerine razı olmalı a kızım. Yollu söylenmelerini aldırış etmeden aldı başını tarlaya gitti. Ne kulağına laf giriyor ne de gözüne bir şey gözüküyordu. Ama toprakla biraz uğraştıktan, tatlı sonbahar rüzgarının esintisine kendisini verdikten sonra farkına varmadan öfkesinin yatıştığını, kızgınlığının soğur gibi olduğunu duydu. Düşen yapraklar, yazdan kalma yeşil örtüleri soyularak kahverengi esmerimsi renklere bürünmüş dağ etekleri, kurşuni gökyüzü, güneye doğru uçan yaban kazlarının uzaklardan gelen çığlıkları, sessiz köy ceyizi, biten bir yılın karşısında ruhun duyduğu sükun verici bir garipsemi. İşte bütün bunlar elinde olmadan birdenbire onu yeniden yumuşatıverdiler, gönlünü iyileştirdiler. İyice sürülmüş, yumuşamış toprağa bir eliyle kışlık buğdayı serperken yüzüne bir huzur nuru yayıldı. Hırpaladığı adamı ne kadar da çok sevdiğini hatırladı. Gözünün önüne onun güler yüzü gelince içi titredi. Birdenbire yaptıklarına pişman oldu kendi kendine. Bari bugün gidince özene bezene en sevdiği yemeği pişireyim. Ben de pireyi deve yapıyorum. Ufacık bir müsrifiye de göz yummalı ne çıkar, diye düşündü. Bir an evvel eve dönmek, aklına koyduğu yemeği hazırlamak, kocasına yaranmak için acele ediyordu. Döndüğü zaman onu hala yatakta, yüzü duvardan yana dönük, küskün, yakırtı etmez bir halde buldu. Kadın en beğendiği yemektir diye gitti, dereden onun için tekeler çıkardı, hazırladı ve kocasını çağırdı. Adam kalkmadı. Hastalanmış gibi yapmacıklı bir sesle, bir lokma yiyecek halim kalmadı. Kan kusturdun bana, dedi. Kadın üzerine varmadı. Kaseyi bir kenara koydu, dişlerini sıkarak işinin gücünü görmeye koyuldu. İhtiyar nine oğluna, "Bari azıcık yesin," diye diller döküp yalvarırken ananın öfkesi yeniden tazelendi ve fazla bir şey söylemeden dışarı çıktı. Köpek acıkmış, yaltaklanarak ona sokuluyordu. Tekrar mutfağa girdi, kocasının iltifat etmediği yemeğe gözü ilişti. "Şunu köpeğe vereyim," diye mırıldanarak elini uzattı ama bir türlü kıyamadı. Hiç insan kursağına girebilecek bir yemek böyle ziyan edilir miydi? Kaseyi aldı, duvarın içindeki bir oyağa koydu. Hayvana da azıcık ekşimiş pirinç lapası bularak önüne bunu attı. Fakat bir türlü öfkesi geçmiyordu. Yalnız akşam olup da karanlıkta kocasının yanına uzanınca bir tarafına çocukları sokulmuş, öbür yanına da erkeğinin vücudu değerken birden hışma, öfkesi tamamen yatışıverdi. Bu kocaman adamın da tıpkı evindeki ötekiler gibi onun kanadı altına sığınacak yaratılışta bir çocuk olduğunu anladı ve ertesi sabah sakin, yumuşamış bir halde yataktan kalktı. Herkesin karnını doyurduktan sonra kocasını da yanına gitti. Kalkması, yemek yemesi için ona gayret verdi. Kadınına böyle değişmiş görünce o da uzun zaman hasta yatmış biri gibi ağır ağır yerinden doğruldu. Bir akşam evvel hazırlanan yemekten zoruna azıcık tadı vermeye razı oldu. Ama dilini sürünce dayanamadı, hepsini bitirdi. O yerken anası ihtiyarcık da hak aşığı gibi gözlerini oğluna dikmiş, durmadan çenesini işletiyordu. Erkek o günü çalışmak da istemedi. Karısı tarlaya gitmeye hazırlanırken o açık kapının ardında güneş vuran bir yere iskemlesini çekti, oturdu. Halsiz halsiz başını sallayarak, "Şuramda, yüreğimde bir ağrı, içimde bir eziklik var. Bugün dinleneyim ben," dedi. Ana da onu bu hale getirecek kadar gürültü patırdı ettiğine pişman olduğunda, "Olur, dinlen," dedi, yolu tuttu. Ama o gidince ninenin bitmek tükenmek bilmeyen çenesinden bıkan erkek yerinde duramamaya başladı. İhtiyar bunak, oğlu bütün gün yanında kalacak, bol bol lakırtı edebilecekler diye seviniyordu ama çocuklarının oyununa bakmak, anasının saçmalarını dinlemek onun hiç de işine gelmiyordu. Bunun için kalktı, kursağına azıcık sıcak çay inerse daha ferahlayacağını söyleyerek bilmem kaçıncı göbekten akraba çıktıkları hancının işlettiği kahveye gitmek üzere daracık yoldan aşağı inmeye başladı. Orada sokağın kenarında bezden bir tentenin altında birkaç masa dizili dururdu. Çay içen başka erkekler bulunur, bazen de geçerken uğrayıveren tek tük yolculara rastlanırdı. Ne acayip şeyler anlatırlardı. Kimi zaman da masal söylemeye iş edilmiş biri gelir, hikayelerini sıralar dururdu. Sahiden şu hancının kahvesi neşeli, patırtılı, ömür bir yerdi. Erkek, yolda bir lokma bir şey yemek için tarladan evine dönen asık yüzlü emmi oğluna rastladı. Şafak sökeli beri toprağının başında çabalamış olan bu adam ona, "İşini bırakmış nereye gidiyorsun böyle?" diye seslendi. Erkek de şöyle dert yandı. "Karım olacak, dünden beri ufak bir şey için başımın etini yedi. Ne yapsam da şu karıya yaranamıyorum mesela. Beddua ede ede gece hastalandırdı beni. Sonra kendi de korktu. Bugün çalışmayayım, dinleneyim diye yalvardı, gönlümü etti. Ben de sıcak bir çay içmeye gideyim. Bari şöyle bir içim ısınsın," dedim. Emmi oğlu "Haktu," dedi, yere tükürdü. Bir laf söylemeden yürüdü geçti. Huyu böyleydi zaten. Çok az konuşur, pek sıkıntıya gelmedikçe ağzını açmaz. Ara sıra kafasında kelametçe bir fikir bile de olsa onu kendi içinde saklardı. İşte böylece anlattığımız gibi erkek sürdüğü bu hayatı hiç beğenmez ve ihtiyarlayıncaya, ölünceye kadar yıllar yılı hiçbir değişiklik, yenilik yüzü görmeden katlanılacak bu ömür çarkı altında ezilmeye dayanamayacağını hissederdi. Hele kahvenin önünden, yolun kenarından geçen yolculardan kimisi şu etraflarını saran dağ çemberinin ötelerinde, ayaklarının dibinden geçen ırmağın kopup geldiği yerlerde olan biten harikulade şeyleri anlattıkça kendi çektikleri ona büsbütün ağır güç gelirdi. Orada derlerdi, bu ırmağın denizle kucaklaştığı yerde renk renk tenli insanların yaşadıkları kocaman bir diyarda öyle fazla çalışıp yorulmadan ne güzel, kolayca para kazanılıyor diye bağlandırırlardı. Bu koca şehirde bir sürü kumar evleri, bu evlerde de birbirinden güzel çalgıcı kızlar var. Hem de bura erkeklerin akıllarından, hayallerinden geçiremeyecekleri, ömürlerinde göremeyecekleri bambaşka peri gibi kızlar derlerdi. Sonra bu kadar mı ya? Orada da ne harikulade şeyler vardı. Cilalı gibi pırıl pırıl dümdüz sokaklar, çeşit çeşit arabalar, tam misali kocaman evler, cam mekanları dünyanın dört bir tarafından, denizler aşırı yerlerden gemilerle getirilmiş türlü eşyalarla dolu mağazalar. İnsan sadece bu cam mekanlara hayran hayran bakmakla bile canı sıkılmadan ömür sürebilirdi. Hem bu diyarda bol bol çeşit çeşit yemekler, türlü balıklar, denizden çıkan daha da başka neler bulunurdu. Sonra da karın doyunca zıbarıp yatılmaz, koskocaman eğlence yerlerine gidilir, kahkahadan insanın göbeğini çatlatan kimi taklitli, bazı da acıklı türlü tiyatrolar, sinemalar seyredilirdi. En garibi bu ülkede geceleri de gündüz gibi aydınlık olurdu. Öyle elle, alevle yanan değil, ışığını dosdoğru gökyüzünden alan acayip lambalar vardı. Ya, işte böyle bir yerdi orası. Erkek ara sıra bu yolculardan biriyle 2-3 el oyun oynardı. Onlar da böyle küçücük bir köyde bu kadar usta bir oyuncu bulunmasına şaşardı. Sende bir şehirli gibi şans var oğlum. Bizim en büyük kumarhanelerimizde bile oynayabilir, herkese parmak ısırtırsın. Toy delikanlı bu laflara gülümser, canla başla. Saydan oralarda da becerebilir miyim dersiniz diye sorar. Sonra içinden köyüne karşı bir tiksinti, ne olursa olsun bir değişiklik hasretiyle kendi kendine şöyle tekrarlardı. Sahibi, Allah'ın bu miskin köyünde artık hepsinin de gözü yılmış. Kimse benimle boy ölçmeye çıkışamıyor. Kasabaya gittiğim vakitler bile kim olursa olsun meydan okuyorum. Bir kere de zihnine bu fikirler saplandı mı, hiç sevmediği, nefret ettiği toprak işlerinden bu hayattan kurtulmak için büsbütün can atardı. İsteksiz isteksiz toprak kabartıları üzerinde çapasını kalkıp inerken yüzüne bakılır, genç, diş bir adamım. Üstelik parmaklarımın arasında oluk gibi kısmet akıyor da tıpkı kuyuya düşmüş bir balık gibi hala burada çırpınıp duruyorum. Tepemin üstünde aynı gökyüzü. İster yağmur yağsın, ister güneş açsın. Hep aynı gökyüzü. Evimde hep aynı kadın. Birbiri ardınca gelen, hepsi de ağlayan, zırlayan, yemek isteyen aynı çocuk sürüsü. Neden en ufak bir eğlence yüzü görmeden bunları doyuracağım diye etimi kemiğimi çürüteyim, canımı çıkarayım, bilmem ki diye düşünürdü. Onun içinde ana bu son oğlunu doğurunca baba büsbütün sürete astı, birbiri ardına çabucak çocuk peydahlıyor diye kafa tuttu. Halbuki bir kadın için bunun kabahat değil, bir meziyet olduğunu da bilmez değildi. Kısır olsaydı eğer haklı yere söylenebilirdi ama böyle her yıl en iyi mevsimde hem de çoğu oğlan doğuran kadına ne denebilirdi? Ama neylenir ki o sıralarda haklı hakkınca düşünmeyi bilmiyordu. Birçok şeylere de daha pek çocuk kalmıştı. Zaten kocanın daima daha genç olmasını uygun gören ora adetince karısından 2 yaş küçüktü. Ve böylece gün günden içini bir küskünlüktür kaplıyor, babalığına 2 erkek evlat sahibi olmasına filan hiç aldırmıyordu. Sadece eğlenme hasreti çekiyor, uzak uzak diyarlarda aylak aylak gezmenin zevkini tasarlayıp duruyordu. Kendisini Allah'ın sırf gülmek, neşelenmek için yaratılmış mahluklarından sayıyordu. Pek boylu postu değilse de yapısı güzel, biçimliydi. İnce kemikli, narin, zayıf halliydi. Canı sıkılmadıkça da pırıl pırıl yanan, içleri gülen, kara gözleri, güzel bir yüzü vardı. Hoşlandığı kimseler oldu mu hemen yeni bir şarkı tuttururdu. Hoş sözlü ve hazır cevaptı. Köylerin alık alık dinledikleri 2 anlamlı, lastikli, güldürücü lakırtılar etmesini bilirdi. Onlar etrafında kah kah güldüler mi, büyük bir iş görmüş gibi kabarır, kendisini büsbütün beğenirdi. Eve dönüp de Çeki taşı gibi ağır karısının ona hiç de ötekilerinkine benzer iltifatlar savunmadığını gördükçe kocasının ne üstün bir adam olduğunu anlamayan bir bu kadındır işte diye içlenerek ona kızardı. Gitgide artık evinde hiç şaka yapmıyor, çocuklarla bile gülüp oynamıyordu. O bütün güler yüzlülüklerini, nezaket ve neşelerini el aleme kullanarak kendi evlerini eli, hevesi boş dönenlerdendi. Karısı da bunu fark ediyordu. Komşuları, kocanın hikayeleri bir kol çengiden fazla eğlendiriyor insanı. Ne neşeli, ne canlı adam dedikleri vakit hem üzülüyor hem kızıyordu. Hiç bozmadan, öyledir, çok neşeliydi diye karşılık veriyor, duyduğu acıyı belli etmemek için de lakırtıyı çeviriyordu. Çünkü onu içinden çok ama çok seviyor. Kocasının kendisiyle beraberken hiçbir zaman öyle neşeli olamayacağını biliyordu. Yaz başlarında ana dördün çocuğunu doğurduktan sonraydı ki aralarında şimdiye kadarkilere benzemeyen gürültülü büyük bir kavga çıktı. Senenin 6. ayında bir gündü. İnsanın içine yeni yeni mutluluk hülyaları üfüren bir yaz günü. Erkek pek dalgındı. Öğle vaktine kadar sanki açık gözlerle hep rüya gördü. Havada içi eziklik veren tatlı bir sıcaklık vardı. Yapraklar, otlar öyle göz alıcı taze bir yeşile batıp çıkıyor. Gökyüzü öyle derin bir mavilikle parlıyordu ki canı hiç çalışmak istemiyordu. Uyumaya da gönlü yoktu. Çünkü daha asıl büyük sıcaklar basmamıştı ve etrafındaki her şeyde bir hayat ürpertisi, hayat fışkırtısı vardı. Kuşlar bile durmadan ötüşüp cıvıldaşıyorlar, dağlarda açmış sarı zambaklarla kızıl demetlerini sarkıtan yabani salkımların kokusunu almış tatlı bir esinti ta tepelerden doğru iniyor, insanın içini gıcıklıyordu. Rüzgar kar gibi beyaz bulut öbeklerini önüne katmış sürüklüyor, parlak gök kubbenin altında uçan bu beyaz kümelerden göz kamaştırıcı bir aydınlanma beliriyor, manzara bir an ışıldarken bir anda kararıyordu. Sürekli bir değişiklik vardı. Gölgeleniş ve aydınlanış, erkeğin kalbini heyecanlandıran çok hoş bir gündü bu. Çalışmaya hiç gönlü yoktu. Öğleye doğru köyün içinden omzunda renk renk çeşit çeşit kumaşlar yüklü bir satıcı geçti. Hem yürüyor hem de bakına bakına kumaşlarım var, âlâ, güzel basmalarım var diye bağırıyordu. Onların evinin önünden de geçti. Söğüdün gölgesine oturmuşlar, ihtiyar nine, çocuklar, karı koca öğle yemeği yiyorlardı. Satıcı durdun. Açıp göstereyim mi? Çok güzel mallarım var diye seslendi. Ana da bağıra bağıra paramız yok bizim. Olsa olsa şu son doğurduğuma avuç içi kadar bir kumaş cihaz alırdık ama o da en ucuzundan varsa eğer. Fıkara çiftçileriz biz. Ne yine elbise ne de kumaş alabiliriz. Çıplak gezmeyecek kadar bir şey geçirebilirim de sırtımıza yeni yapması kusur kalsın diye cevap verdi. Her işe burnunu sokmadan duramayan nine de çatlak keskin sesiyle öyle ya gelinimin hakkı var. Hem şimdiki kumaşlar pek kötü çıkıyor. Bir iki kere yıkandı mı lime lime oluveriyorlar. Hiç unutmam. Gençliğimde büyük anamın bir yıkası vardı. Gelin oluncaya kadar giydim de onu. Daha da giyebilirdim ya evleniyorum diye ele güne karşı ayıptır dediler. Yenisini yaptılar yoksa safa sağlamdı. Şimdiki kumaşların hali sırtımdakinden belli işte. İkinci kefenli kırkamı giydim. Bu gidişle yakında üçüncüde nasip olacak galiba dedi. Çerçi bir alışveriş kokusu duymuş olacak ki yaklaştı. Tam gezginci esnafa uygun, aldatıcı, çenebaz bir hali vardı. Hem anaya hem de ihtiyarine iltifatlar savunmasını bildi. Büyük valide, tıpkı buyurduğun gibi eski dayanıklı kumaşların ayarında bir ketenim var. Tam da şu nur topu oğlumuza yakışacak bir şey kadınım. Parça kaldı elimde. Bugün kasabada zengin bir hanıma kestim dedi. Azıcık arttı. O da biricik oğlu için alıyormuş. Güzel kumaş ama ilk onun için makas vurdum diye parasını da yüksekten attım. Dediğime de razı oldu. Bin bereket versin. İyi kazandım. Zaten kalanı çok bir şey değil. Kucağınızda memesini eme eme ne güzel de uyuyar. Şu tosununuza hediye olsun. Onu yok pahasına vereceğim size, dedi. Hem bütün bunları bir solukta karşısındakinin zihnini çelen bir ustalıkla sıralayıp döküyor, hem de bir yandan topların arasından dediği gibi sahiden güzel çimen yeşili bir zemin üzerine kırmızı şakayık resimleri bezenmiş bir kumaş parçası çıkarıyordu. Renkler o kadar çiğ ve canlıydı ki İhtiyar Nine bile körleşmiş gözleriyle bunları seçebildi diye sevincinden bir beğenme çığlığı kopardı. Ananın da pek hoşuna gitmişti. Gözlerini indirip kucağında meme emen yavrusuna baktı. Şöyle karnından dolayıp sarıverdikleri eski bez parçası içinde sahiden çırçıplak denecek haldeydi zavallı. Hem ne de güzel bir çocuktu. Hepsinin en güzeli buydu. Babasına benziyordu. Bu çiçekli kumaşla ona bir şey dikecek olursa kim bilir ne tonda ulaşır diye düşündü. Ve zavallı ana yumuşamaya başladığını hissederek istemeye istemeye kaça diye sordu. Arkasından da ama anamın başımızdaki boğazları doyurmak tarlaların sahibinin borcumuzu ödemek için neler çekiyoruz? Para nerede? Öyle zengin karıların bircik oğullarına bilmem nelerini aldıkları kumaşlar kim biz kim? Dedi. Yine bu sözleri duyunca masumlaştı. Küçük kız da yarı sönmüş gözlerini parlak renkli kumaşa yaklaştırmak, iyice yakından bakmak için yerinden kalktı. Oğlan çocuğu hiç aldırış etmeden yemeğini atıştırıyor. Babası da ancak bir mini mininin işine yarayacak olan bu ufacık kumaş parçasına önem vermeden tembel tembel bir türkü mırıldanıyordu. Satıcı sesini alçalttı. Ananın aklını büsbütün çelebilmek için kumaşı yavruya doğru biraz yaklaştırıp şöyle üzerinde tuttu. Ama pek değdirmiyordu. Satamaz da başına kalırsa üstelik bir de kirletmeyeyim bari diye düşünüyordu. Usul usul şu kumaşa bakın. Ne solmaz renkler, ne hasmal. Bir bakın, bugüne dek elimden ne kumaşlar geldi geçti ama bu kadar iyisini hiç görmedim. Eğer bir oğlum olsaydı bu parçayı ona saklar satmazdım. Ama söyleyeyim ki talihime karım kısır çıktı. Allah bu yüzden beni güldürmedi. Yine bu saçmaları can kulağıyla dinliyordu. Satıcı karısının kısırlığını anlatmaya başlayınca gene dili çözüldü. Vah vah zavallı. Ne de iyi adamcağız. Madem ki böyledin, niçin gencecik bir kız daha almıyorsun? Belki bu sefer bahtın yaver çıkar. Öyle ya, hep duyarız. Derler ki bir erkek ayrı ayrı üç kadını sınamadan bu işi kabahatinin kendinde olup olmadığını anlayamazmış. Bu laflar ananın kulağına girmiyordu. Bir şey yapamadan bocalıyor, yavrusuna baktıkça da içi eriyordu. Altınımsı renkte tatlı teni, kırmızı yanacıklarıyla bu yeni kumaşın yanı başında öyle güzelleşmişti ki dayanamadı. Hadi en son olacağını söyle şunun. İşime gelmezse almam, dedi. Satıcı korktuğundan daha aşağı ucuz bir fiyat söyleyince kadın yüreği sevincinden topladı ama belli etmeden başını salladı. Durgun bir hal takındı. Oralardaki pazarlık adetince adamın söylediği parasının yarısını verdi. Bu o kadar az bir şeydi ki satıcı hemen kumaşı geri çekti. Yerine koydu. Gidiyormuş gibi yaptı. Ama nur topunu düşündü. Biraz daha çıktı. Bir çekişmedir başladı ve birkaç yalandan toplanıp gidiyormuş gibi yapmacıklardan sonra satıcı nihayet ilk fiyattan az bir şey daha kırmaya razı oldu. Toplarını yere koydu, tekrar aralarından parçayı çıkara dururken ana da toprak duvarın bir oyuğunda saklı birkaç parayı getirmeye gitti. Koca bütün bu çekişmelere hiç karışmamıştı. Oturduğu yerde hafif hafif türkü mırıldanıyor, ara sırada durup her yemek üstüne adeti olduğu üzere yudum yudum sıcak suyunu içiyordu. Her geçen dakikadan bir fırsat çıkarmaya bakan gözü açık satıcı, kurnazlığını belli etmemeye çalışarak kayıtsızca yere ince bir kumaş serdi. Çok sıcak yaz günlerinde insanı serin tutan ham ketenle dokunmuş yerli bezlerinden de bu. Rengi de gök mavisiydi. Tıpkı gök gibi duru mavi ve pürüzsüzdü. Satıcı yaptığını fark ediyor mu diye yan gözle erkeğe bakıyordu. Gülümseyerek "Bu yaz elbiseli kaldınız mı kendinize?" diye sordu. "Almadınız eğer tam işinize gelecek bir malım var. Hem de şehirde satılanlardan çok aşağıya, çok ucuza." Genç koca "Hayır" der gibi başını iki yana salladı. Her işi alayından alan güzel yüzüne bir karartı çöktü. Acı acı şu cevabı verdi. "Bu evde kendim için bir şey almaya ne iznim ne de param var. Sadece geberesiye çalışıp gün günden artan bir sürü gırtlağı doyuracaksın. İşte işim bu benim." Satıcı çok taban tepmiş, birçok şehirler, memleketler görmüştü. İnsan sarrafıydı. Karşısındakinin eğlenceyi seven, sürdüğü hayata göre yaratılmamış, olgunlaşmamış, çocuk huylu bir adam olduğunu hemen seziverdi. Yapmacıklı bir acıma tavrıyla işi babacanlığa vurdu. "Evet, halinizden belli. İşiniz güç, nasibiniz az. Yazık doğrusu. Ne de yakışıklı, kibar bir görünüşünüz var. Hadi sözümü dinleyin. Yeni bir elbise yapın. Görürsünüz neşiniz, keyfiniz gelecek. İlaç yerine geçecek bu. İnsanın yüzünü şöyle yazlık yeni bir esvap kadar güldüren bir şey olamaz. Bu kumaşı diktirip sırtınıza geçirdiniz mi, parmağınızdaki yüzüğünüzde şöyle bir parlatıp taktınız mı, saçlarınızı da azıcık yağlayıp sıvazlarsanız alim Allah şehirdeki gençlere bile taş çıkartırsınız. Sizden yakışıklısı olmaz o vakit." Erkek bu sözleri hoşlanarak dinliyordu. Aptal aptal bir güldü, ondan sonra da kendi kendine. "Ne diye bir defa açık olsun, kendi canım için şöyle yeni bir elbise yaptırmayayım. Şu dünyada art arta gelen yumurcaklardan başka ne göreceğim var ki, ömrümün sonuna kadar bu pırıltılarla mı gezeceğim?" diye düşündü. Birden eğildi, kumaşı elledi. Bir yandan da nedense heyecanı tutan anası, "Doğrusu güzel kumaş oğlum. Sahiden elbiselik alacaksan hiç düşünme, bunu al. Ömrümde böyle tatlı mavi görmedim. Ha, aklıma geldi. Rahmetli babanın da böyle bir elbisesi vardı. Güveye girerken yaptırmıştı galiba, değil mi? Yok, bunadım ben. Gelin olduğumda kıştı, kara kıştı. Bak aklıma geldim. Öylesine aksırmıştım ki gelinin üst üste bu kadar çok aksırmasını herkes görmüştü." Erkek birdenbire soru verdi. "Bir elbiseliği kaça olur bunun?" Tam satıcı fiyatını söylerken ana avucunda metelik metelik saydığı tamamladığı parasıyla çıka geldi. Korkarak bağırdı. "Paramız yok bizim. Fazla bir şey alamayız." Onun bu lafı karşısında büsbütün isteklenip heveslenen kocası çatmaya hazır bir halde hemen karşılık verdi. "Bundan kendime bir elbiselik istiyorum. 40 yılda bir kere de canımın çektiği bir şey yapabilirim elbette. 3 tane gümüş paramız var. Pekala biliyorum." Doğruydu. Vardı ama bu 3 gümüş para evlenirken kadının getirdiği kendi parasıydı. Gelin olurken baba evinden çıktığı gün bunları anacağızı vermişti ona. Kadın da o vakitten beri gözü gibi saklıyordu. Hiçbir zaman, hiçbir olayı bunları elden çıkaracak kadar önemli sayamamıştı. Hatta can çekişiyor saydıkları kaynanasına tabut yaptırmak zoru karşısında bile bu ihtiyat akçesini el sürmemiş, keselerinin dibini kazımayı, bir iki komşudan ödünç para istemeyi daha doğru bulmuştu. Hayat pek çetinleşirse, mesela bir savaş veya kim bilir herhangi bir afet karşısında toprakları verimsiz kalıverirse, onlar için bir zenginlik sayılacak olan bu 3 gümüşünü düşünür, biraz rahat nefes alırdı. Hiç olmazsa duvarın içinde sakladığı bu para sayesinde açlıktan hemen ölmeyebilirlerdi. Bunun için bir sıkı bağırdı. "Hayır, olmaz. Ona dokunulmaz." Erkek yerinden fırladı. Kırlancı kıç gibi göz karartan bir çeviklikle içeri atıldı. Karısından evvel vardı. Duvarın içindeki deliği araştırdı, parayı buldu. Kadın da ona yetişti. Koşan kocasına sarılarak onu tutmak, alıkoymak istedi. Ama erkeğinin çevikliğiyle başa çıkamadı. Adam onu bir itti, kadın da kucağında hala tuttuğu yavrusuyla beraber toprak döşemeye yuvarlandı. Kaçmış işte, dışarıda bağırıyordu bile. "Haydi bakalım, kes bir elbiselik, bir karış da cabadan vereceksin ha, bilirsin ya adettir." Satıcı hemen dinliğini yaptı ve 3 gümüş parayı aldı. Bu isteğinden azdı ama malını satmak bir an evvelde gitmek telaşındaydı. Ana yerden kalkıp geldiğinde adam gitmişti bile. Genç kocası da ağacın yeşil gölgesi altında durmuş, iki eliyle parlak yeni mavi kumaşı tutuyordu ve paralar uçmuştu. İhtiyar nine korkmuş gibi yerinde oturuyordu. Gelininin geldiğini görünce öksürüklü çatlak sesiyle ulu orada. Ne tatlı mavisi var oğlum, pahalı da değil. Bak kaç yıl var ki keten bezinden hiç elbise giymedin de, dedi. Erkek kıpkırmızı kesilmişti. Kaşlarını çatarak karısına kötü kötü baktı. Öfkenin verdiği korkusuz bir atılganlıkta. Sen bu elbiseyi dikecek misin, dikmeyecek misin onu söyle. Bir dikişçi kadına verip paramla diktirmesin de bilirim ben. Karım diktirmek istemiyor derim. Kendin utanırsın, diye bağırdı. Ana bir şey demedi. Sesini çıkarmadan sapsarı kesilmiş bir yüze titreye titreye alçacık iskemlesine oturdu. Kucağındaki yavrusu korkudan daha hala ağlıyordu. Kadın aldırmadı. Çocuğu yere bıraktı. O canı istediği kadar bağıra dururken kendi de çözülen dağılan saçlarını topladı. Topuzunu düzeltti. Sık sık nefes alıyor, gözde helecanla inip çıkıyordu. Bir iki defa yutkundu kocasının yüzüne bakmadan. Ver, dikerim, dedi. Kasetin arka yüzünde devam ediyorum.